Ayrım 12. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan, sayfa 85. Saltanat nasıl kaldırıldı? Sadrazam Tevfik Paşa'nın Lozan konferansına katılan, İstanbul hükümetinin de katılmayı arzu ettiğine dair telgrafı, TBMM tarafından sert bir tepkiyle karşılandı. Mustafa Kemal Paşa doğrudan kendisine gönderilen telgraf hakkında söz alarak İslam tarihinden misallerle hilafet makamının nasıl teşekkür ettiğini anlattı. Hilafetin Hazreti Peygamber'in vefatından başlayarak siyasi çatışmalara kurban edildiğini hatırlatan Mustafa Kemal Paşa, saltanatın kaldırılması ve halifenin TBMM tarafından seçilmesine dair teklifi desteklediğini söyledi. Ancak yapılan oylamada çoğunluk sağlanamadı. Dipnot TBMM Zabıt Ceridesi Devre 1 Cilt 24 İçtima Senesi 3 130. İçtima 1-11-1922 Devre 1 Cilt 24 İçtima yani Birleşim Senesi 3 TBMM Zabıt Ceridesi 130. Birleşim 1-11-1338 yani 1922 Çarşamba 1. Celse Reis İkinci Reis Vekili Musa Kazım Efendi Hazretleri, Katipler Atıf Bey Kayseri Hakkı Beyvan, Reis, efendim gelen evrak bitti. Önceki celsemizdeki teklifin ikinci defa reye takdim edilmesi vardır. Bunu şey edeceğiz. Bu sırada makamı riyaseti Doktor Adnan Bey Efendi işgal etti. Ziya Hurşit Bey Lazistan, dünkü teklifte zat-ı alinizin de imzası vardı. Bu durumda başkanlık edemezsiniz Adnan Bey Efendi. Başkanlık makamını tekrar Musa Kazım Efendi işgal etti. Reis, efendim dünkü teklifin 6. maddesinin değiştirilmesi yönünde bir teklif vardır, onu okuyoruz. TBMM Başkanlığına 30 Ekim 1992 tarihli önergenin 6. maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini teklif ederiz. Madde 6. Hilafet Türklere Osmanlı Hanedanı'na aittir. Türkiye Devleti hilafet makamının teminatıdır. Halifeliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu hanedanın ilmen ve ahlaken dürüst ve reşit olan bir üyesi seçilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti meşru hakkı olan hilafet makamını esir bulunduğu ecnebilerin elinden kurtaracaktır. Sinop Mebusu Doktor Rıza Nur, Kastamonu Mebusu Abdülkadir, Kemali, Çorum Ferit, Urfa Ali Sahip, Bolu Doktor Fuat, Oltu Rüstem, Genç Doktor Haydar, Erzurum Mustafa Durak, İzmir Yunus Nadi, Eskişehir Mehmet Emin, Bolu Şükrü, Van Haydar, Burdur İsmail Supi, Mardin İbrahim, Yozgat Ahmet, Van Hakkı, Konya Kazım Üslü, Muş Ahmet Hamdi, Bursa Muhittin Baha, Gaziantep Şahin, Bolu Nuri, Kayseri Atıf, Kars Cavit, Kangırı Tevfik, Hakkari Masar Müfit, Menteşe Etem, Bursa Operatör Emin, Adana Zamir, Sivas Hüseyin Rauf, Kayseri Ahmet İlmi, Diyarbakır Feyzi, Gaziantep Yasin, Mardin Necip, Mardin Derviş, Karahisar'ı Sahip Ali, Elaziz Hüseyin, Gaziantep Ali Cenani, Karesi Mehmet Vehbi, Çorum Haşim, Muş Mahmut Said, Ergani Emin, Siirt Mehmet Kadri, Yozgat Rıza, Saruhan Avni, Gaziantep Kılıç Ali, Genç Ali Vasıf, Beyazıt Doktor Tevfik, Ankara Şemseddin, Ergani Rüştü, Genç Şeyh Fikri, Gümüşhane Mehmet Ruşen, İstanbul Arif, Yozgat Süleyman, Beyazıt Süleyman Suudi. Hüseyin Avni Bey, Erzurum, efendim bir değişiklik teklifi daha vardır, o da okunsun. Meclis Başkanlığına, sebepleri şifaen arz olunacak olan aşağıdaki maddelerin kabulünü teklif ederiz. 1. Anayasa ile Türkiye halkı hakimiyet ve hükümranlık haklarını hakiki temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetine terk edilmesi ve vazgeçilmesi mümkün olmamak üzere devretmiştir. Fiilen temsile ve milli iradeye dayanmayan hiçbir kuvvet ve heyeti tanımamaya karar verdiği cihatla misak-ı milli hudutları dahilinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinden başka hükümet şekli tanımaz. 16 Mart 1920 tarihinden itibaren şahsi hakimiyete dayanan İstanbul'daki hükümet tarihe intikal etmiştir. 2. Hilafet Türkiye Devleti'ne ve Osmanlı Hanedanı'na ait olup halifeliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından daha sonra babadan oğula intikal etmek üzere bu hanedanın ilmen ve ahlaken reşit ve dürüst olan bir temsilcisi oy çokluğuyla seçilir. Hilafet makamının teminatı ancak Türkiye Devleti'dir. Erzurum Hüseyin Avni, Sinop Hakkı Hami, Isparta Nadir, Malatya Sıtkı, Kastamonu Besim, Malatya Hacı Galip, Kayseri Osman Zeki, Mersin Yusuf Ziya, Dersim Mustafa, Canik Şükrü, Beyazıt Atıf, Çorum Sıddık, Karahisar'ı sahip Ömer Lütfi, Mersin Salahattin, Erzurum Süleyman Necati, Sivas Vasıf, Erzincan Hüseyin, Siverek Sırrı, Yozgat Bahri, Yozgat Feyyaz Ali, Karahisar'ı sahip Mehmet Şükrü, Ergani Sırrı, Canik Süleyman, İzmit Sırrı, Erzurum İsmail, Lazistan Osman, Gazi Mustafa Kemal Paşa Ankara. Arkadaşlar, İstanbul'da gayri meşru bir sıfatı şahsına atfeden Tevfik Paşa, evvela hususi ve mahrem olarak ordularınızın başkumandanına, arkasından da onu jurnal eder tarzda açık bir telgrafname ile Yüce Meclis'e müracaatta bulundu. Dikkat buyurulursa gelen telgrafname ile İslam kamuoyu karıştırılmak isteniyor. Bu telgrafnamedeki zihniyet, istiklalimizi imhaya çalışan düşmanlarımıza karşı mukaddes davamızı müdafaada fiilen ve hukuken muvaffakiyetlere mazhar olan milli hükümetimizi zaafa düşürmeyi hedeflemektedir. Mana ve mantıktan uzak olan bu telgrafnamenin muhteviyatı, Yüce Meclisinizin mevcudiyetiyle tahakkuk eden bir şekli, bir hakikati tekrar bahis mevzu etmemize lüzum gösterdi. İdare şeklimizde mevcut bulunan hakikat, Türkiye halkının mukadderatına fiilen ve bizzat el koyması, milli hakimiyetini, milli saltanatını 3 seneden beri kendi elinde bulundurarak mukaddes davasını müdafaa etmekle bulunmasıdır. Bu hakikatin tecellisi bir batılın ortadan kalkmasına sebep oldu. Bu batıl gayri meşru, gayri makul olan şey, bir milletin hakimiyet hukukunun ve saltanatının bir şahsın üzerinde temsil edilmesine müsaade edilmesiydi. Bu nokta üzerinde bütün milletin ve milletin arzusuna tabi olan milletvekillerinden meydana gelen yüce heyetinizin tabii surette vermiş olduğu kararı birçok defalar birçok arkadaşlarımızın muhtelif vesilelerle ifade etmiş olmalarına rağmen ben de bir arkadaşınız sıfatıyla bu kürsüden aynı şeyi tekrar edeceğim. Beni 5-10 dakika bir daha dinlemek lütfunda bulunmanızı rica ediyorum. Hay hay sesleri. Arkadaşlar, hakikati açıklığa kavuşturmak için hep beraber Türk tarihi ve İslam tarihi üzerinde kısa ve seri bir nazar geçirmeye müsaade buyurur musunuz? Efendiler, bu insanlık dünyasında asgari 100 milyondan fazla nüfustan mürekkep bir büyük Türk milleti vardır ve bu milletin dünya üzerindeki gücü nispetinde tarih sahasında da bir derinliği vardır. Efendiler, bu derinliği isterseniz iki kıyaslama ile ölçelim. Birincisi tarih öncesi devirlere ait kıyastır. Bu kıyasa göre Türk milletinin büyük ceddi olan Türk namındaki insan, ikinci Hazreti Adem Nuh aleyhisselamın oğlu, Yafes'in oğlu olan zattır. Tarih devrinin vesika temininde pek müsamahakar olan ilk safhalarına biz de müsamaha edelim. Fakat en bariz ve en kati ve en maddi tarihi delillere istinaden beyan edebiliriz ki, Türkler 15 asır evvel Asya'nın göbeğinde muazzam devletler teşkil etmiş ve insanlığın her türlü kabiliyetine nail olmuş bir unsurdur. Sefirlerini Çin'e gönderen ve Bizans'ın sefirlerini kabul eden bu Türk devleti ecdadımız olan Türk milletinin teşkil eylediği bir devletti. Efendiler, yine malumdur ki dünya yüzünde 100 milyonluk bir Arap kütlesi vardır ve bunların Asyalı olan kısmı Ceziretül Arap'ta yoğun olarak mevcudiyet gösterir. Peygamberliğe ve Nebiliğe mazhar olan Fahri Alem Efendimiz Hazreti Muhammed bu Arap kütlesi içinde Mekke'de dünyaya gelmiş bir mübarek vücud idi. Ey arkadaşlar, Tanrı birdir, büyüktür. İlahi adaletin tecelli edişine bakarak diyebiliriz ki, insanlar iki sınıfta, iki devrede mütalaa olunabilir. İlk devir insanlığın çocukluk ve gençlik devridir. İkinci devir insanlığın rüştünü ispat ettiği olgunluk devridir. İnsanlık birinci devrede tıpkı bir çocuk gibi, tıpkı bir genç gibi yakından ve maddi vasıtalarla kendisiyle iştigal edilmeyi gerekli kılar. Allah kullarının lazım olan olgunluk noktasına vasıl oluncaya kadar içlerinden vasıtalarla dahi kullarıyla meşgul olmayı ilahi sıfatının bir gereği olarak görmüştür. Onlara Hazreti Adem aleyhisselamdan itibaren mazbut ve gayri mazbut ve namütenahi denecek kadar çok nebiler, peygamberler ve resuller göndermiştir. Fakat peygamberimiz vasıtasıyla en son dini ve medeni hakikatleri verdikten sonra artık insanlıkla vasıtasız temasta bulunmaya lüzum görmemiştir. İnsanlığın idrak derecesi, aydınlanma ve olgunlaşması her kulun doğrudan doğruya ilahi ilhamlar ile temas kabiliyetini vasıl olduğunu kabul buyurmuştur. Ve bu sebepledir ki Cenah-ı Peygamber namütenahi yani son peygamber olmuştur ve kitabı en mükemmel kitaptır. Son peygamberimiz olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 1394 sene evvel Rumi Nisan içinde Rebiyül Evvel ayının 12. pazartesi gecesi sabaha doğru tam yeri ağarırken doğdu, gün doğmadan. Refik Bey, Konya ne güzel bir tesadüf. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri devamlı. Bugün o gündür. İnşallah bu hayırlı tesadüftür. İnşallah sesleri. Fil hakika Arabi tarihiyle bu akşam doğum gününe tesadüf ediyor. Hazreti Muhammed çocukluk ve gençlik günlerini geçirdi. Fakat henüz peygamber olmadı. Yüzü nurani, sözü ruhani, reşit ve görünüşte benzersiz, sözünde sadık ve halim ve cömertlikle herkesten üstün olan Muhammed Mustafa, evvela bu hususi vasıfları ve nitelikleriyle kabilesi içinde Muhammedül Emin oldu. Muhammed Mustafa peygamber olmadan evvel kavminin muhabbetine, hürmetine, itimadına mazhar oldu. Ondan sonra ancak 40 yaşında peygamberlik ve 43 yaşında risalet geldi. Fahri Alem Efendimiz sınırsız tehlikeler içinde tükenmez mihnetler ve güçlükler karşısında 20 sene çalıştı ve İslam dinini tesise ait peygamberlik vazifesini ifaya muvaffak olduktan sonra cennetin en yüksek mertebesine vasıl oldu. Kendisinin yol göstericiliğine mazhar olan bütün Müslümanlar ve bilhassa güzide ashabı birçok gözyaşları döktüler. Fakat insanlığın gereği olan bu teessür halinin faydasız olduğunu derhal idrak eden zihni, doğuştan açık insanlar, peygamberin arkasından ağlamak değil, ümmetin işlerini güzelce yürütebilmeyi gaye edinen tedbirler almak kanaatiyle toplandılar. Resul-ü Ekrem'e halife olacak bir emir seçilmesi söz konusuydu. Peygamber Efendimiz mağara dostu olan Hazreti Ebu Bekir'den şahsen çok hoşlanırdı. Ve son anlarını yaşarken Ebu Bekir'in kendisine halef olmasının muvafık olacağını muhtelif tarzlarda işaret dahi buyurmuşlardı. Buna nazaran toplanıp resmen bir seçim yapmaktan başka bir iş kalmamış olduğuna hükmolunabilirdi. Halbuki bu seçim keyfiyeti o kadar basit olmadı. Bilakis mesele çok müzakerelere, çok münakaşalara ve çok esaslı ihtilaflara maruz kaldı. Emir seçiminde mühim olarak üç farklı bakış açısı ortaya çıktı. Bu bakış açılarından birisi hilafet makamına hak kazanma, ümmetin işlerini yönetebilmek için lazım olan kudret ve kifayetin kaide haline getirilmesiydi. Buna nazaran hilafet makamı en kuvvetli ve en nüfuzlu ve en reşit kavmin olacaktı. Sahabe bu bakış açısını benimsiyordu. İkinci bakış açısı o güne kadar İslam'ın muvaffakiyeti için hizmet eden kavmin hilafete müstahak addedilmesiydi. Bu Ensar'ın bakış açısıydı. Dipnot: Ensar, Hazreti Muhammed'e hicretten sonra Medine'de yardımcı olan kabileler. Üçüncü fikir Peygamber Efendimiz'in akrabaları tarafından ortaya atıldı. Bu da Haşimilerin bakış açısıydı. Bu üç bakış açısından ittifakla birini tercih etmek ve emir seçimini yapabilmek mümkün olamadı. En nihayet bölünmenin ve fetretin derhal önüne geçmek lüzumuna kani olan Hazreti Ömer'in tesiriyle Hazreti Ebu Bekir'e biat edildi. Görülüyor ki ilk halifenin seçiminde umumi temayüllerin tabii neticesinden ziyade şahsi tesir şekli tespit etmiştir. Efendiler, bu muhalefet ve münakaşanın lüzumsuz olduğunu zannetmeyelim. Hakikaten hilafet emri İslam milletlerince en büyük ehemmiyete sahiptir. Çünkü efendiler, hilafeti nebeviye, Müslümanlar arasında bağ kuran bir emirliktir ve İslam ehlinin birlik kelimesi üzere bir araya gelmelerini temin eden bir emirliktir. Emirlik ise Cenab-ı Hakk'ın bir sır ve hikmetidir ki, teessüsü daima kudret ve kuvvet şartına bağlıdır. Ve ondan asıl maksat da fesatları def ve asayişi koruma ve cihadı tanzim ile amme işlerini düzenleme ve neticelendirmeden ibarettir. Bu dahi ancak kudret ve kuvvete bağlıdır. Allah'ın töresi bu şekilde cari ola gelmiştir. Buna nazaran yukarıda izah ettiğim üç muhtelif bakış açısından birincinin ki kuvveti ve nüfuzu olan kavmin, milletin, halifetin varisi olması noktasıydı, diğer bakış açılarına üstün ve galip olması tabiidir. Ve Hz. Ebu Bekir'in, Hz. Ömer'in tesiriyle hilafet makamını işgal etmesi isabet oldu. İşte bu suretle zaman-ı saadetten sonra hilafet ünvanıyla bir İslami emirlik teşekkül etti. Dipnot: zaman-ı saadet, Hz. Peygamber'in yaşadığı devir. Fakat efendiler, Peygamber'in vefatıyla derhal her tarafta irtidat başladı, irtica başladı, isyan başladı. Dipnot: irtidat, İslam'dan vazgeçip başka bir dini kabul etme. Hz. Ebu Bekir bunları bertaraf etti, vaziyete hakim oldu. Bir taraftan da İslam emirliğinin hükümlerini ve sınırlarını genişletti. Ebu Bekir son demlerine yaklaşınca kendi seçimindeki müşkülatı hatırladı ve Hz. Ömer'i vasiyetname ile bizzat seçerek millete takdim eyledi. Hz. Ömer'in zamanı hilafetinde İslam memleketleri fevkalade denecek derecede süratle genişledi. Servet çoğaldı. Halbuki bir milletin içinde servet ve zenginlik meydana gelmesi, halk arasında dünyevi gayelerin sonradan peyda olmasına ve bu da ihtilal ve fitnenin ortaya çıkmasına sebep olur. Bu da dünya ahvalinin gereğidir. İşte bu nokta Hz. Ömer'in zihnini tırmalıyordu. Bir de Hz. Ömer hatırlıyordu ki Resul-ü Ekrem, mahremi esrarı olan ashabının önde gelenlerine şunu demişti: ümmetim düşmanlarına galebe edecek. Mekke, Yemen, Kudüs ve Şam'ı fethedecek. Kisiya ve Kayseri'nin hazinelerini taksim eyleyecektir. Ve fakat ondan sonra aralarında fitne ve ihtilal ve gizli düşmanlıklar meydana gelen geçmiş hükümdarlar meslekine gireceklerdir. Hz. Ömer bir gün Hüzeyfe İbni Yeman radiyullahu anh hazretlerine deniz gibi dalgalanacak fitneyi sorduğu zaman aldığı cevapta, senin için ondan korku yok, senin zamanınla onun arasında kapalı bir kapı vardır dedi. Hz. Ömer sordu, bu kapı kırılacak mı yoksa açılacak mı? Hüzeyfe, kırılacak dedi. Hz. Ömer, öyleyse artık kapanmaz dedi ve teessür gösterdi. Hakikaten kapı kırılmak mukadderdi. Çünkü İslam memleketleri bolluk bulmuştu, iş çoğalmıştı. Bu emirlik şekli ve bu idare tarzıyla her yerde eksiksiz adalet icrası müşkil olmuştu. Hz. Ömer bunu idrak ediyor ve sıkılıyor ve Allah'ına yalvararak diyordu ki, ''Ya Rab, ruhumu al.'' Ömer bir gün ağlarken sebebi soruldu. Nasıl ağlamayayım ki? Fırat kenarında bir oğlak zayi olsa korkarım ki Ömer'den sorulur diye cevap verdi. Evet, Hazreti Ömer radiyallahu anh artık hilafet ünvanı altındaki emirlik tarzının bir devlet idaresine kâfi olmadığını, bir zatın kendi faziletinde, kendi kudretinde ve hatta kendi heybetinde olsa dahi bir devletin idaresine kâfi gelmeyeceğini en geniş manasıyla idrak eylemişti. Hatta bu endişe ile idi ki Ömer kendinden sonra artık bir halife düşünemez oldu. Kendisine oğlunu tavsiye ettikleri zaman bir hanedan bir kurban yetişir dedi. Abdurrahman bin Affı çağırdı. Ben seni veliaht eylemek istiyorum dedi. O da bana kabul et diye rey ve nasihat eyler misin dedik de Ömer edemem dedi. Abdurrahman vallahi ben de ebediyen bu işe giremem dedi. En nihayet Ömer en makul noktaya temas etti. Emirlik devlet ve millet işini meşverete havale etti. Ömer'den sonra Ashab-ı Şura ve bütün halk mescidi lebalep doldurdu ve orada bazı dikkate değer vaziyetlerle yine ümmetin idaresini seçtikleri bir halifeye tevdi ettiler. Hazreti Osman halife oldu. Fakat kırılmaya mahkum olan kapı artık kırılmıştı. İslam memleketlerinin her tarafında bin türlü dedikodu ve memnuniyetsizlik başladı. Zavallı Osman aciz ve naçiz bir vaziyete düştü. O kadar ki Şam valisi Muaviye, onun hayatını muhafaza etmek için himayesine davet etti. Buna muvafakat edemeyen Hazreti Osman'a nefsini muhafaza için asker göndermeyi teklif etti. Bunların hiçbirisine meydan kalmadı. Her tarafta isyan eden muhtelif mıntıkalar halkı, Medine'de evinin içinde Hazreti Osman'ı muhasaraya aldı ve muhterem zevcesinin yanında şehit etti. Birçok gürültülü ve kanlı hadiseden sonra Hazreti Ali, Keramullahü veçhelhu, hilafet makamına getirildi. Tekrar edelim ki kapı kırılmıştı. Aynı ırktan olmakla beraber Irak başka bir şey, Yemen başka bir şey, Suriye başka bir şey ve Hicaz memleketi de bambaşka bir şeydi. Hicaz'da bir halife, Suriye'de kuvvete istinad eden bir variyle Sıffin'de karşı karşıya gelmeye mecbur oldu. Muaviye, Hazreti Ali, Keramüllah Hücbeçiyehu'nun hilafetini tanımıyor ve bilakis onu Osman'ı öldürmekle itham ediyordu. Vazifesi İslam aleminde Kur'an hükümlerinin tatbikatını teminden ibaret olan halife, mızraklarına mübarek mushaf geçirilmiş Emevi ordusunun karşısından muharebeyi kesmeye mecbur oldu. Taraflar zaruri olarak hakemlerin vereceği hükme riayet etmeye söz verdi. Muaviye'nin temsilcisi Amr bin İlas ile Hazreti Ali'nin temsilcisi Ebu Musa el-Eşari bir tahkimname-i tanzim için karşı karşıya geldikleri zaman Hazreti Ali hazır bulunuyordu. Emirül Müminin Ali ile Muaviye arasında tahkimnamedir diye yazılan cümleye derhal Muaviye'nin temsilcisi itiraz etti ve dedi ki, "O Emirül Müminin kelimesini oradan kaldır. Sen yalnız emrinde bulunanların emiri olabilirsin. Şam ahalisinin emiri değilsin." Hazreti Ali isminin başındaki sıfatının kaldırılmasına muvafakat etti. Bundan sonra iki taraf temsilcisinin yek diğerine karşı kullandığı adi hile cümlece malumdur. Bunda muvaffak olan Amr bin İlas Muaviye'ye hilafetini müjdeledi. Diğer taraftan Hazreti Ali de hakemlerin hükmüne sadık kalacağına söz verdiği halde biraz tereddütü müteakip hilafeti icraya devam etti. Görülüyor ki Resulullah'ın vefatından 25 sene kadar çok olmayan bir zaman sonra İslam alemi içinde İslam'ın en büyük zevatından ikisi karşı karşıya hilafet iddiasıyla arkalarından sürükledikleri aynı din ve aynı ırktaki insanları kanlar içinde bırakmakta beis görmediler. En nihayet hilesinde muvaffak olanı, saf ve nezih olanını mağlup ve çoluğunu ve çocuğunu mahvü perişan eyledi. Ve bu surette hilafet ünvanı altındaki İslam emirliğini yine hilafet ünvanı altında İslam saltanatına döndürdü. Emevi saltanatı büyük istilalar yapmakla beraber baştan nihayete kadar kanlı ve üzüntü verici hadiseler ile ancak 90 seneyi doldurabilmiş ve hicretin 132. senesinde Arap milleti Emevi sultanlarını başlarından atmış ve yerine başka namda bir devlet tesis eylemiştir. Bu devlet Abbasi devleti ve devletin başında bulunan insanlara da halife derlerdi. Merkezi faaliyeti Irak'ta bulunan Hilafeti Abbasiye'nin mevcudiyetine rağmen Endülüs'te dahi Resulullah'ın halifesi ve müminlerin emiri ünvanlarıyla asırlarca saltanat sürmüş hükümdarlar mevcuttu. On ikinci ayrımın sonu. Sayfa 92.